Ayrım 11, sayfa 104. 4. İnsan ve din. Din, insanın yaratıcısıyla ve diğer varlıklarla münasebetlerini düzenleyen kanun, nizam ve yol diye tarif edilir. Buna göre din, yaratıcı tarafından insana ölümden önceki ve sonraki hayatında yol göstermek üzere öğretilen bilgileri ihtiva eder. Bu dünyaya gelen insan, bir ağacın gölgesinde gölgelenmek için oturan yolcu gibidir. Bu yolcu, ağacın gölgesinde ne kadar oturursa, insan da dünyada o kadar oyalanır. İnsanın asıl hayatı, geldiği ve gideceği hayattır. İşte din de, insanın o ağacın gölgesinde otururken, kimseye zarar vermeden, hakka hukuka riayet ederek oturması, o kısa süreyi de rahat bir şekilde ve geri kalan hayatını riske atmadan geçirmesi için bir takım kurallar koymuştur. Profesör Doktor Ali Bardakoğlu ve diğerleri. Gençlik ve Din, sayfa 7. Bu açıdan bakıldığında din, tarih boyunca fert ve toplumun huzuru için daima gerekli bir müessese olmuş, kendisine ihtiyaç duyulmuş ve hiçbir zaman ondan müstani kalınmamıştır. Hans Freyer, Din Sosyolojisi, sayfa 77. Ramazan el-Buti, insanın dine olan ihtiyacını şöyle ifade eder. Cenab-ı Hak, kainatta çok çeşitli varlıklar yaratmıştır. Ancak bunların içinde insanın çok farklı bir yeri vardır. İnsan bütün mahlukata efendi kılınmıştır. Bütün yaratıklar insanın emrine ve hizmetine verilmiştir. Bununla da kalmayıp, insana diğerlerinde olmayan akıl, irade, ilim, idrak, malik ve hakim olma gibi çok üstün kabiliyetler lütfedilmiştir. Lakin bu kabiliyetler iki tarafı keskin bıçak gibidir. Bunların müspet tarafı kullanılırsa kainata sağlam bir düzen, insanlığa bol bol hayır ve bereket getirirler. Menfi tarafı kullanılacak olursa umulmadık şerler getirir ve korkunç bir anarşiye sebep olurlar. Dehşet verici zulümlere ve büyük savaşlara yol açarlar. İnsana lütfedilen sıfatların bu kadar tehlikeli ve ağır neticelere yol açabilmesinin asıl sebebi, gerçekte bunların rububiyet sıfatları olmasıdır. Mesela ilim, kudret, hakimiyet, mülk sahibi olma gibi sıfatların hepsi de uluhiyetin hususiyetleri ve yüce olan Rabbin sıfatlarıdır. Bu sıfatlar, hakiki manalarıyla Allah'a ait olmakla birlikte tesirleri, zuhurları ve gölgeleri insana da aksettirilmiştir. O halde bu sıfat ve kabiliyetlerin doğru bir yere yönlendirilmesi için başka bir kuvvete ihtiyaç vardır. O da doğru bir dindir. Ancak şunu da unutmamalıdır ki Allah Teala insanın dindar olmasına muhtaç değildir. Ve insanın ilahi emirlere yapışması Allah'a hiçbir fayda sağlamayacaktır. Fakat biz insanların ahiret saadeti bir yana dünya mutluluğuna kavuşabilmemiz için bile mutlaka dinin emirlerine uygun yaşamanız gerekmektedir. Profesör Doktor M.S.R. El-Buti İslam Akaidi sayfa 71-76. İlahi din geleneğine baktığımızda da İnsanın yaratıcısını bilip tanımak ve ona kulluk etmek için yaratıldığını görürüz. Zariyat 56, Çıkış 20/2-3, Tesniye 6/4-5, Matta 4/10, Resullerin İşleri 17/26-28. Bu sebeple din, tarihin bütün devirlerinde ve bütün toplumlarda daima var olan evrensel, cihanşumul bir vaka olmuştur. İnsan, tarih boyunca daima kendisinin insanüstü bağları bulunduğunu ve ihtiyaçları için kendini aşan bir yüce kudrete yönelmesi gerektiğini düşünmüştür. Profesör Doktor Günay Tümer, Din, Mat, Diya 9317. Nitekim eski Yunanca'da, Hinduizmin kutsal dili Sanskritçe'de, Çinlilerin ve Japonların dillerinde dini ifade eden kelimeler kullanılmaktadır. Bu kültürlerde din kavramını ifade etmek üzere seçilen kelimelerin ortak manası yol, inanç, adet, bağ, kulluktur. Bütün bu kelimeler kökleri insanın iç hayatında bulunan ve semereleri çeşitli davranışlarla tezahür eden köklü ve evrensel bir hakikati ifade etmeyi hedefler. Profesör Doktor Günay Tümer, Din, Mat, Dia 9314, SGF Brandon, A Dictionary of Comparative Relation, DCR, London 1970, sayfa 101, 416, 427, 542, 601. Fransız filozoflarından ve meşhur ilahiyat alimlerinden Auguste Sabatier, Dinler Felsefesi adlı kitabında din duygusunun fıtri olduğunu anlatırken şöyle der: "Ben niçin dindarım?" sorusunu kendime sorar sormaz şu cevabı alıyorum: "Ben dindarım çünkü başka türlü olmaya muktedir değilim. Dindar olmak varlığım ve benliğim için zorunlu bir ihtiyaçtır. Bana diyorlar ki, sendeki bu hal verasetin, terbiyenin yahut mizacın tesiriyle doğmuştur. Ben de onlara diyorum ki, gerçi kendi kendime çok defalar bu yolda itirazlarda bulundum, bendeki din duygusunun anne ve babamdan geldiğini yahut mizacımın hususi bir tesiri olduğunu söylemek istedim. Fakat gördüm ki bu gibi düşünceler konuyu geriletiyorsa da çözmüyor. Bu durumda acaba benden evvelkilere ve onlardan öncekilere bu duygu nereden geldi sorusu karşıma çıkıyor ve buna cevap bulamıyorum. Bununla beraber kişisel hayatımda görmekte ve duymakta olduğum din ihtiyacını, beşerin sosyal hayatında daha kuvvetli ve en büyük kuvvet olarak görmekteyim. Çünkü dinin eteğine sarılmak hususunda o da benden geride değildir. Diyanet gayet kuvvetli bir ağaç gibi insaniyetin geçirdiği inkılapların hepsinde hayatını muhafaza etmiş ve edecektir. Zaman geçmekle onun kaynağı kurumak şöyle dursun, bilakis daha da derinleşiyor ve genişliyor. Binaenaleyh insan hayatı diyanetle başlamış olduğu gibi diyanetle kuvvet bulacak, diyanetle nihayetlenecektir. M. Rahmi Balaban, İlim, Ahlak, İman, sayfa 4-5. David Hume, din ve mucize gibi kavramları şiddetle eleştirmesine rağmen mutlak ateizme inanmamış, evrendeki gaye ve düzen, en dikkatsiz ve en gerizekalı bir insanın dahi her yerde dikkatini çekecek açıklıktadır. Bütün ilimler bizi farkına varmadan yaratıcının varlığını kabule götürmektedir, demiştir. David Hume, Dialogues Concerning Natural Relation, sayfa 77. Voltaire de mutlak ateizme ihtimal vermemiş, insan zihninde yaratıcı bir üstün varlık fikrinin devamlı yer aldığını ifade etmiştir. Voltaire, Philosophical Dictionary, sayfa 49-58. Henry Bergson bu hususta şöyle der: "Geçmişte bulunduğu gibi bugün de ilimsiz, sanatsız, felsefesiz toplumlar bulunacaktır. Fakat dinsiz bir toplum asla." Henry Bergson, Les Deux Sœurs, sayfa 105. Alexis Carroll'ın bu mevzudaki düşünceleri ise şu şekildedir: "İnsan her devirde su ve oksijen kadar Allah'a da ihtiyaç duymuştur. Sezgiye, ahlaki duyguya, güzellik duygusuna ve zekanın aydınlığına ilave olarak din duygusu şahsiyetin çiçeklenmesini sağlar." Alexis Carroll, Dua, sayfa 44. İnsanın yaratılış gayesi olan kulluk, aklın Allah'ı tanıması, bilmesi, iradenin de ona yönelip bağlanmasıyla gerçekleşir. Kullarını çok seven Allah Teala bu hususta da onlara yardım etmiş, içlerindeki fıtri his ve şuuru ilahi vahiy ile yönlendirip geliştirmiş, onları başıboş bırakmamıştır. Kıyame 36. En güzel kıvamda yarattığı insanın, din 4, insanlık haysiyetine yaraşır bir şekilde yaşaması için ona yol gösterecek kılavuzlar ve tabi olunacak prensipler göndermiştir. 5. Dini inancın sağladığı faydalar. Dikkatle incelendiğinde dinin ferdi ve içtimai pek çok faydalar sağladığı görülmektedir. Mesela din fertleri mukaddes duygu, ortak şuur ve vicdan etrafında birleştiren bir amil olduğu gibi toplumları yükselten, onların gelişmesini sağlayan bir kurumdur. Din aynı zamanda ahlaki bir müessese olarak insanlara yön veren, en mükemmel kanunlar ve en sıkı nizamlardan daha kuvvetli bir şekilde kişiyi içten kuşatan, kucaklayan ve yönlendiren bir disiplindir. Dinin zayıflaması, ahlaki ve hukuki suçların artmasına ve giderek anarşizme yol açar. Çünkü din olmayınca ahlak için yaptırım gücü kalmaz. İnsan içtimai varlık olmakla birlikte onun bir de iç dünyası vardır. Yalnızlık, çaresizlik, korkular, kederler, hastalıklar, kayıplar, musibet ve felaketler karşısında ona ümit, teselli ve güven sağlayan en sağlam sığınak din olmuştur. Ayrıca dini meşguliyetlerin insanı lüzumsuz ve zararlı endişelerden, kuruntulardan uzaklaştırdığı, böylece ruhi bulanımlardan koruduğu, gerçek dindarlarda Allah'a itaatin ana babaya, büyüklere, devlete ve millete saygı ve bağlılığı, küçüklere sevgi, canlılara ilgi ve sempati gibi ahlaki duyguları geliştirdiği, vazife şuurunu kuvvetlendirdiği tespit edilmiştir. Profesör Doktor Günay Tümer, Din, Mat, Diya 9317. Şu hadise Peygamber Efendimizin ashabına bu tür duyguları müessir bir şekilde aşıladığını gösteren misallerden sadece biridir. İslam'a yeni giren ve bir kabile reisi olan Cerir bin Abdullah, Peygamber Efendimizin meclisine gelmişti. Etrafını sarmış olan ashabı Efendimiz'den uzak kalmamak için Cerir'e yer vermekte biraz yavaş davrandılar. Allah Resulü ridasını Cerir'e uzattı ve üzerine oturmasını istedi. O da Efendimizin ridasını alıp yüzüne gözüne sürdü, öptü ve gözlerinin üzerine koyarak "Bana ikram ettiğin gibi Allah da sana ikram etsin ey Allah'ın Resulü" dedi. Sonra ridayı alıp Peygamber Efendimizin mübarek sırtına koydu. Allah Resulü, "Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa bir kavmin efendisi geldiğinde ona ikram etsin" buyurdu. Hakim 4, 324 bölü 7791, Heysemi 8, 15. Allah inancı, insanı insanlara kul olmaktan kurtarıp, tek ve her şeye kadir yüce bir varlığa bağlayarak manevi huzur ve itminana erdirir. Aynı zamanda insanın nefsani temayüllerine ve süfli arzularına esir düşmesine de mani olarak taşıdığı ruhi ve fikri değerlerin, fazilet ve meziyetlerin, tamah, hırs, bencillik, menfaatperestlik gibi bayağı duygulara kurban gitmesini önler. Böylece Allah inancı insanı hem dıştan hem de içten esir ederek hürriyet ve istiklalini tehdit eden unsurları ortadan kaldırmış, onu tam bir bağımsızlığa ve serbestliğe kavuşturmuştur. İnsanın bütün kabiliyet ve istidatları, bedeni, zihni ve ruhi melekeleri bu serbestlik dahilinde gelişerek olgunlaşacak, kamil insan idealine bu yoldan ulaşacaktır. Dindeki ahiret inancı, bir yandan uhrevi mesuliyet şuuruyla insanın ahlaki gelişmesine katkıda bulunurken, öte yandan ölüm korkusunun insan psikolojisi üzerindeki tahrip edici tesirine mani olur. Ahiret inancı, insanın içindeki ebediyet duygusuna cevap vermek bakımından da ehemmiyet taşır. Sıkıntılardan kurtulup ebedi huzura ulaşma, Allah'ın rızasını elde etme ideali, İnsanda yaşama sevincine yol açar, dünyanın ıstıraplarına karşı tahammül gücü verir. Geçici dünya arzuları aslında insan ruhunu tatmin etmediğinden din ona en yüksek ve ulvi zevkler, manevi hazlar tattırır. Profesör Doktor Süleyman Uludağ, İslam'da Emir ve Yasakların Hikmeti, sayfa 54. Medeniyet tarihi incelendiğinde, İnsanlık aleminin manevi ve zihni gelişmesinde dinin ne kadar geniş bir paya sahip olduğu hemen göze çarpar. İlahi vahyin peygamberler tarafından telkin ve tebliğ edilmesiyle insanlar bir takım adet ve alışkanlıklarından kurtularak daha asil ve daha ulvi fikirlere yükselebilmişlerdir. İnsanoğlunun en yüksek hayat seviyesine çıkması için faaliyeti esas almayan hiçbir gerçek dini doktrin yoktur. Dinin istediği ideal hayat bu dünyada yaşanacak, bu dünya şartları içinde elde edilecektir. Günümüzde insanlara asil duygular ilham eden geleneğin, diğer bir ifadeyle onlara ilham veren asil duyguların, kökü peygamberler ve onların izinden giden alimler, mütefekkirler ve mürşitlerin hikmetli telkinlerine ve örnek hayatlarına dayanır. İnsanoğlunu manevi ve ahlaki alanda şimdiki duruma ulaştıran gelişmeler dinle mümkün olabilmiştir. Din, insan toplumunu her zaman kokuşmaktan, çürümekten, mahvolmaktan kurtaran bir medeniyet mimarıdır. Ancak din sayesinde insan bencillikten ve kendine tapmaktan kurtulup insana ve insanlığa hizmet imkanı bulabilmiştir. Hak din sevgi, saygı ve nezaketi telkin eder. Bazı dindarlardaki bayağı duygu ve temayüller aslında dine rağmen geliştirilmiş olan sapmalardan ibarettir. Bakınız Profesör Doktor Günay Tümer, Din, Mat, Diya 9, 317-318, Uludağ, AGE, sayfa 51-71. Din insana merhameti, dürüstlüğü, adaleti, kimsenin hakkını yememeyi, insanlara daima iyilik yapmayı, hayvanlara şefkatle muamele etmeyi, dünyayı güzelleştirmeyi, kötülüklere mani olmayı, bu uğurda canını bile feda etmeyi öğretir. Böylece dünya yaşanır hale gelir. Aksi takdirde dünya bir kurtlar sofrasına dönüşür ki bütün insanlar bundan zarar görür. 6. Peygamberler birbirlerini tasdik ederek ve müjdeleyerek gelirler. Din ve Tanrı inancı taşımayan bir toplumun olmadığı, dinin ilk insandan beri var olduğu bilinen bir hakikattir. Peki ilahi bir din insanlara nasıl ulaştırılmıştır? İnsan aklı tek başına her doğruyu kavrayabilecek kuvvette değildir. Tarih boyunca bilhassa filozofların birbirini çürütür mahiyette görüş beyan etmeleri, birinin ak dediğine diğerinin kara demesi bunun açık bir delili değil midir? İşte bu sebepledir ki Cenab-ı Hak insanlar şaşırmasın, doğruyu, iyiyi, güzeli kolayca bulabilsinler diye peygamberler göndermiştir. Doçent Doktor Yener Öztürk, Yeni Bir Yorumla İslam İnanç Esasları, sayfa 29. Peygamberlere iman bazı farklılıklara rağmen bütün ilahi dinlerde mevcuttur. Yahudilikte Tanrı'nın peygamber aracılığıyla konuştuğu, Hazreti Musa öncesi ve sonrası peygamberlerin varlığı hususu bir inanç esasıdır. Hristiyanlık kendinden önceki peygamberleri kabul etmektedir. İslam da aynı şekilde bütün peygamberleri tasdik etmekte, onlara iman etmeyi Müslüman olmanın şartı saymaktadır. İslam inancına göre peygamberler arasında bir bütünlük ve süreklilik mevcuttur. Peygamberler kendilerinden evvel gelenleri tasdik etmiş, sonra gelecek olanı da müjdelemişlerdir. Profesör Doktor Ö.F. Harman, İslam Mat Diya 23-4. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak şöyle buyurur. Hani Allah peygamberlerden ben size kitap ve hikmet verdikten sonra beraberinizde bulunan kitabı tasdik eden bir peygamber geldiğinde ona mutlaka inanıp yardım edeceksiniz diye söz almış, kabul ettiniz ve bu ahdimi üstlendiniz mi dediğinde kabul ettik cevabını vermişler. Bunun üzerine Allah o halde şahit olun ben de sizinle birlikte şahitlik edenlerdenim buyurmuştu. Ali İmran 81. Hatırla ki Meryem oğlu İsa, ey İsrailoğulları, ben size Allah'ın elçisiyim. Benden önce gelen Tevrat'ı tasdik edici ve benden sonra gelecek Ahmet adında bir peygamberi de müjdeleyici olarak geldim demişti. Fakat o Ahmet kendilerine açık deliller getirince bu apaçık bir sihirdir dediler. Saf 6. İslam alimleri Yuhanna İncil'inde geçen Parakletos, Yuhanna 14/16-26, 15/26, 16/7 kelimesinin bu ayette beyan edilen müjdeye delalet ettiğini söylemişlerdir. Yuhanna İncil'ine göre Hazreti İsa şöyle demiştir. Ben de babaya yalvaracağım ve o size başka bir parakleti, Ruhul Kudüs'ü verecektir. Ta ki daima sizinle beraber olsun. 14/15-16. Benim gitmem sizin için hayırlıdır. Çünkü gitmezsem paraklet size gelmez. Fakat gidersem onu size gönderirim. 16/7. Fakat o hakikat ruhu gelince size her hakikati yol gösterecek. Zira kendiliğinden söylemeyecektir. Fakat vahiy olarak her ne işitirse alırsa onu söyleyecek ve gelecek şeyleri size bildirecektir. 16/13. Bu ifadelerdeki işitmek ve söylemek kelimeleri müşahhas fiilleri ifade etmektedir. Dolayısıyla bu işler ancak işitme ve konuşma azalarına sahip bir varlıktan beklenebilir. Öyleyse bu vasıfları Ruhul Kudüs'e nispet etmek doğru değildir. Zira Ruhul Kudüs vahiy ve ilham meleğidir. İlham için ise bu azalara ihtiyaç yoktur. Yine Yuhanna'ya göre Hazreti İsa, ben de babaya yalvaracağım. O size başka bir paraklet gönderecektir demektedir. Şu halde paraklet kutsal ruh olmayıp Hazreti İsa gibi bir insandır. Metindeki Ruhul Kudüs ibaresi ise sonradan yapılmış bir ilavedir. Maurice Bucquet, La Bible, Le Coran et la Science, Paris 1976, sayfa 108-109. Profesör Doktor Mehmet Aydın, Faraklit, Dia 12-165. Profesör Doktor Ö.F. Harman, İsa, Mat, Dia 22, 465 ila 472. Bugünkü İncil'lerin en eski nüshaları Grekçe yazılmıştır. Hazreti İsa ise Aramice konuşmuştur. İbni Hişam, Süryanice'deki El Munhamenna kelimesinin Muhammed manasına geldiğini ve bu kelimenin Grekçe karşılığının El Paraklitis olduğunu ifade etmiştir. İbni Hişam 1-251. Abdülahat Davud ise Kitab-ı Mukaddes'in Süryanice tercümesinde kullanılan Parakleita kelimesinin Aramice karşılığının Muhammada yahut Hamida olduğunu ve Grekçedeki Perikleitos'a tekabül ettiğini, İncil'deki Parakletos kelimesinin Perikleitos'un bozulmuş hali olduğunu ifade etmiştir. Abdülahat Davud, Muhammed in the Bible, Doha 1980, sayfa 287-288. Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Muhammed Mustafa, kendilerinden evvelki peygamberleri ve kitapları tasdik etmişler ve zaman içinde insanlar tarafından değiştirilen esasları düzeltmişlerdir. Bakara 41-89-97-101, Ali İmran 3-39-50-81, Maide 48, Ahkaf 12, Saf 6. Zira insan gerek yapısından kaynaklanan zaaflar, gerekse tarihi seyir içinde ve muhtelif coğrafyalarda ortaya çıkan farklılıklar sebebiyle zamanla ilahi menşeli esasları unutmuş veya çarpıtmıştır. Her defasında da peygamberler vasıtasıyla bu esaslar yeniden hatırlatılmış ve icap ettiğinde esasa taalluk etmeyen bazı değişiklikler yapılmıştır. Bakara 37-38, 136, Ali İmran 95, İsra 9, Şura 13, Ala 18-19. Peygamberlerin baba bir kardeş, evladu Allat olduğunu beyan eden hadisi şerif, Resulullah Efendimiz şöyle buyurmuştur: ben Meryem'in oğluna insanların en yakın olanıyım. Peygamberler anneleri ayrı, babaları bir kardeştirler. Benimle onun arasında başka bir peygamber yoktur. Buhari, Enbiya 48, Müslim, Fedail 145, Ebu Davud, Sünnet 14/4675. Bütün Hak dinin esas vasıfları, ilahi kaynağa dayanması, bir peygamber tarafından tebliğ edilmesi, vahiy menşeli bir kitabının olması, Allah'ın birliği ve ahiret inancını ihtiva etmesidir. Temel prensiplerde müşterek olduğuna işaret eder. Yani hak din, ilk peygamberden son peygambere kadar iman esasları ve başlıca ahlak prensipleri bakımından daima aynı kalmış, ancak ibadet şekilleri ve muamelat hükümleri yönünden bazı değişikliklere uğramıştır. Allah'ın iradesiyle gerçekleştirilen tekamül şeklindeki bu değişiklik, insanların ihtiyaçları ve kültür seviyeleriyle paralel olarak yürümüştür. Önceki insanların ulaşım ve haberleşme imkanları iptidai bir haldeydi. Her bölgenin kültürü, inancı, örf ve adetleri farklıydı. Karşılıklı fikir ve kültür alışverişi de oldukça zayıftı. Bu yüzden her muhitte ayrı ayrı peygamberler gönderilmesi zarureti vardı. Zaman geçip insanlık, ilim, fikir, kültür ve medeniyet yönünden büyük gelişmeler kaydedince eski mahalli dinler artık insanların ihtiyaçlarına cevap veremez hale geldi. Bunun üzerine Cenab-ı Hak insanlara en son din olan İslam'ı gönderdi. İslam dini 1400 yıl evvelki dünyanın insanından bugünün ve yarının modern insanına kadar gelip geçen bütün insanlığa hitap edebilme hususiyetine sahiptir. Bu bakımdan kıyamete kadar hükmü baki ve geçerlidir. İlk insanla başlayan hak din, en gelişmiş şekline son peygamberin tebliğ ettiği vahiy ile ulaşmıştır. O halde günümüzde kitabi dinler olarak kabul edilen Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam asılları itibariyle hak dinin temel vasıflarında ortaktırlar. Ancak ilk ikisine ait kutsal kitapların zaman içinde maruz kaldığı değişiklikler ve farklı yorumlar bu dinleri İbrahimi gelenekteki esaslardan uzaklaştırmıştır. Bu durumda onlardaki sapmaları düzeltecek, temel prensipleri daha açık biçimde ortaya koyacak yeni bir dine ihtiyaç duyulmuştur. Profesör Doktor Ö.F. Harman, İslam, Mat, Diya, 13.3. Yani özde aynı olan din, zaman içinde mukaddes metinlerin ve dini nasların yanlış yorumlanması, din alimlerine ait görüşlerin mukaddes kitap yerine geçmesi ve dinin anlaşılmasında bunların yegane geçerli kaynak olarak görülmesi neticesinde orijinal şeklinden saptırılmıştır. Yahudilerin peygamber bile saymadıkları, hatta nesebi hususunda muhtelif iddialarda bulundukları Hazreti İsa, Hristiyanlar tarafından tam aksine ilahlaştırılmıştır. İncil'e göre Hazreti İsa, Allah'ın birliğini vurgularken, Pavlus'un Filipililere mektubunda Allah ile eşitlenmektedir. Maide 116, Hadid 27, Markos 12/32, Filipililere mektup 2/6, Profesör Doktor Ö.F. Harman, İslam Mat, Diya 13.4. İlahi dinler aynı kaynaktan geldiği için baştan beri aynı isimle anılmışlardır. İslam kelimesi son peygamberin tebliğ ettiği dinin hususi ismi olmakla birlikte aynı zamanda önceki peygamberlerin tebliğ ettiği dinlerin de adıdır. Maide 3, Bakara 131-132, Ali İmran 19-20, Maide 44, En'am 14-163, Yunus 72, Mümin 66. Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed'e kadar gelen bütün peygamberlerin getirdiği dinin özünü İslam, yani Allah'a teslimiyet kavramı oluşturmaktadır. Ne Hazreti Musa getirdiği dine Yahudilik ne de Hazreti İsa tebliğ ettiği esaslara Hristiyanlık adını vermiştir. Hazreti Musa'nın getirdiği din kendisinden çok sonra Babil esaretinin ardından Yahudilik olarak isimlendirilmiş ve sadece bir kavme inhisar ettirilmiştir. Hazreti İsa'nın tebliğ ettiği din de kendisinden sonra Hristiyanlık ismini almış, böylece dinin merkezine Hazreti İsa yerleştirilmiştir. Halbuki İsa kavmini Allah'a kulluğa davet etmiş, kendisinin de Allah'ın kulu olduğunu ısrarla vurgulamıştır. Meryem 30-36, Profesör Doktor Ö.F. Harman, İslam, Mat, Diya 13-3-4.